Ayrım 18, sayfa 119. 21. yüzyıla Oidipus karmaşasından ne kaldı? Bütün bunlar 20. yüzyılın başından ikinci yarısına kadar böyleydi. Batı dünyasında 60'lı yıllarda gerçekleşen cinsel devrim, bu kitabın konusu olmayan birçok haklı nedenle kadın-erkek ilişkilerinde de diğer alanlarda olduğu gibi büyük bir özgürleşmeye yol açtı. Bu durumun bir benzeri ama yalnızca yüzeysel olarak bir benzeri bizde, özellikle büyük şehirlerde 90'lardan itibaren yaşanmaya başladı. Yüzeysel olarak diyorum çünkü cinsel olarak kendini özgür bırakan batılı genç bireyin sırt çantasında Fromm, Husserl, Sartre gibi yazarların kitapları vardı. Yani bu bedenlerin üzerindeki kafaların içinde özgürleşmenin teorik bir arka planı mevcuttu. Oysa bizim özgürleşen ve cinselliğinin freni boşalmış ve yokuş aşağı giden bir kamyon gibi yaşayan kent insanımızın bütün birikimi, hangi markayı nerede bulabileceği, hangi restoranın in olduğu ve yaz tatilinde hangi ülkenin moda olduğuyla sınırlıydı. Bu nedenle de sadakatsizliği çok daha farklı bir şekilde yaşantıladılar. Benzer bir kültürsüzleşme süreci şu anda Batı'da da yaşandığından 21. yüzyıl insanı suçluluk duygusunun ve vicdani sorumluluğun getirdiği ağır yükü taşıyabilecek güçlü omuzlara sahip değil artık. Onlar daha pragmatik. 21. yüzyılın ilişkileri. Artık eş terapistlerine bir evlilik ya da birliktelik krizi nedeniyle başvuranların büyük bir çoğunluğunun sorunu eşlerden birinin başka bir ilişkisinin ortaya çıkmış olmasıdır. Yeni çağ, yeni iletişim olanaklarını da beraberinde getirdiğinden ve teknoloji gerçekten çok hızlı değiştiğinden aldatan eşlerin yakalanmaları da çok farklı olmaktadır. Artık kimse eşinin gömleğinde ruj lekesi ya da kazağında ona veya kendisine ait olmayan bir saç teli aramamakta, kimse eşinde başka birinin parfüm kokusu var mı diye kontrol etme gereği duymamaktadır. Çünkü hayatımızda artık cep telefonları ve elektronik postalar var. Eğer taraflardan biri cep telefonunu sessize almaya başlamışsa, tuvalete giderken bile cep telefonunu yanına alıyorsa, bazı telefonlara bakmıyorsa, normalden fazla sayıda SMS atmaya başlamışsa, cep telefonunu kontrol etmekte fayda var demektir. Eninde sonunda aldatan eş bir hata yapacak, örneğin bir mesajı silmeyi unutacak ya da hızla çocuğun odasına gittiğinde istenmeyen bir SMS telefonun ekranına tam da o talihsiz anda düşecektir. Ama sanki ilişkilerin çok hızlı yaşandığı, kaçamak olarak otel odalarında ya da arkadaş evlerinde sevişildiği, esas ilişki dinamiğinin neredeyse sanal ortama bırakıldığı bu hızlı zamanlarda, yukarıda sözünü ettiğimiz yoğunlukta aşklar da artık yaşanmamakta ve aldatma, aldatılma neredeyse cinsellikle sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle de birlikteliğin bitirilmesi bir önceki ilişkinin sürebilmesi için de yeterli koşul olabilmektedir. Evet, cinsellik yoksa ilişki de yoktur. Arada atılan 3-5 SMS eve dönmeden silinmişse her şey eskisi gibi yürür. Cinsel istekleri kaybolmaya yüz tutmuş bir çift, birbirlerine yeniden nasıl istek duyabilecekleri yönünde bir danışma almak için başvurmuşlardı. Sorunun gün yüzüne çıkması, kadının birkaç aydır bir iş arkadaşıyla cinsel bir birliktelik yaşamasıyla olmuştu. Erkek, yeniden denemelerinin ön koşulu olarak ilişkinin bitmesini istiyordu. Kadın da ilişkiyi bitirmişti. Ama birbirlerine yeniden nasıl haz duyacaklardı? Her ikisi içinde sadakatsizliğin altında yatan dinamiğin, aşkın, yeni bir ilişkiye başlamanın gizli bir anlamının olup olmadığının önemi yoktu. Evet, terapist olarak da bana düşen onların bu isteğine saygı duymak ve daha derine inmeden çalışmaktı. Benden istenmeyen şeyden ben de sorumlu değilim. Hızlı çağ terapisti olarak benim de daha derine inmeye zamanım yoktu sanki. Peki nerede yanlış yapmışlardı? Belki ikisi de yanlış yapmamıştı. Yanlış, çağın değişimine ayak uydurmayıp aynı kalan evlilik sisteminin kendisindeydi. Herkes hazzın ve emniyetin birlikte baş köşede olduğu bir evlilik arzuluyor. Ama şu paradoksu unutuyorlar. Güvenin olduğu yerde özlem de, haz da olmaz. Bu sorunun yanıtını beyhude bir şekilde arayıp hayal kırıklığına uğrayan çiftler de emniyet duygusunun beraberinde getirdiği sıkıntıyla gizli bir ilişki aracılığıyla baş etmeye çalışıyor. Belli bir süre sonra bu ilişki de sıradanlaşınca yeni sevgilide keşfedilecek yeni bir şey kalmayıp onunla yaşanan cinsellik de öncesiyle sonrasıyla tatmin edilir olunca suçluluk duygusu baş gösteriyor. Eldekini kaybetme korkusu ortaya çıkıyor. Evet, birlikte alınan ev ne olacak? Yazlık, belki tekne, birlikte yıllar içinde edinilen dostluklar. Kim kimin arkadaşıydı? Ayrılsak kimlerle ilişkimi kesmek zorunda kalacağım? Ev içindeki o rahat düzenimi nasıl bozarım sonra? Çalışma odama uygun yaptırdığım oturma grubu, kitaplığın toplanması, bunlar ne olacak? Ya çocuklar? Alternatifim ne? Sevgilisinden yeni ayrılmış ve daha şimdiden kavga etmeye başladığım bir kadınla her şey bir süre sonra evlilikte yaşadıklarıma benzer bir duruma dönüşmeyecek mi? Bu yaştan sonra yeni bir başlangıç için gücüm var mı? Eşim mi, sevgilim mi? 12 yıllık evli, 40'lı yaşlarını süren Ahmet, 2 aydır genç bir kadınla ilişkisi olduğunu, kendini tekrar çok iyi hissetmeye başladığını ama bu nedenle de karısıyla zaten uzun bir süredir çok iyi gitmeyen cinsel ilişkilerinin kendisi için biraz daha zorlaştığından yakınıyordu. Aslında karısıyla olan ilişkisini düzeltmek istiyor ama bunu nasıl yapacağını bilmiyordu. Bir daha ilk yıllardaki gibi bir cinsel hayatlarının olmayacağının farkındaydı. Ne karısı ona eskisi kadar çekici geliyordu, ne de kendisi büyük olasılıkla karısına. Bu yüzden sevgilisini de bırakmak istemiyordu doğrusu. Çünkü son birkaç yıldır unuttuğu cinselliğin ne kadar güzel bir şey olduğunu yeniden anımsamıştı. Ne yapacağını bilemiyordu. Sevgilisi henüz bir şey söylemiyordu ama belli bir zaman sonra gelecekleriyle ilgili soru sormaya başlayacağından emindi. 50'li yaşların başlarında bir kadın olan Ayşe, 32 yıldır çok iyi bir evliliği olduğunu, kocasına değer verdiğini, çok iyi bir aile yaşantıları olduğunu anlatıyordu. Bu 32 yıl içinde kendisi de, kocası da küçük kaçamaklar yaşamışlar ama sonra yine birlikte devam etmeye karar vermişlerdi. Danışanım, bundan yarım yıl kadar önce bir kongrede gençlik aşkına rastladığını ve o gece alkolün de etkisiyle birlikte olduklarını anlattı. Artık başka bir şehirde yaşayan ve evli olan bu eski sevgiliyle bir ilişki başlar. Buluşmalar için iş toplantıları ve kongreler bahane edilir. Danışanımın evlilik hayatı o kadar huzurludur ve kocasıyla birbirlerine o kadar geniş bir özgürlük alanı bırakmışlardır ki bu buluşmalar onun için bir sorun teşkil etmez. Ama bir süre sonra eski sevgiliyi biraz fazla düşünmeye başladığını, gün içinde dalıp dalıp gittiğini, onu daha sık görmek istediğini fark eder. Tekrar aşık olmuştur. Ama sevgilinin karısından ayrılmayacağını, düzenini bozmayacağını çok iyi biliyordur. Aslında aynı şey kendisi için de geçerlidir. Her iki danışanım da başka başka koşullarda aynı soruyu sorarlar kendilerine. Eşim mi, sevgilim mi? Bakıldığında her iki evlilikte hiç kötü gitmemektedir. Her birinin de aşırı şikayet edecek şeyleri yoktur. Her ikisinin de anlayışlı, sevecen eşleri vardır. Hiçbiri korkunç, mutsuz bir evlilikten kaçıp sevgilinin kollarına sığınmamışlardır. Ama buna rağmen başka bir ilişki yaşarlar. Evlilik ilişkilerinin yanında ondan bağımsız yürüyen başka bir ilişki daha. Evliliğe bir alternatif değil, yalnızca başka bir ilişki. Son yıllarda buna benzer sorunlarla danışmaya gelen birçok çiftle karşılaşıyoruz. Sorun basit değil, çözümü de basit değil. Herkes için hazır bir reçete de yok. Eski aile ve eş terapisi konseptlerimizle çözebileceğimiz ya da çözmeye çalışabileceğimiz sorunlar değil bunlar. Ahmet ya da temelde iyi yürüyen evliliğini bitirip iyi seksi tercih edecek ya da sevgilisiyle ilişkisini bitirip can sıkıntısına geri dönecek. Karısıyla olan cinselliğini düzeltmesi için verdiğim bütün önerilere kapalıydı. Sonunda şu karara vararak terapiyi bitirdi. Ne evliliğini bitirecek ne de sevgilisini terk edecekti. Gittiği yere kadar giderdi. Yakınıp durmaktan da kurtulacaktı böylece. Sevgilisi ayrılmak isterse bir süre üzülür ama nasılsa bir başkasını bulurdu. Evdeki düzenini bozmaya değmezdi. İdeal bir çözüm olmadığı muhakkak ama Ahmet günü kurtardı. Evlilik, aşk ve cinsellik. Özel alan olarak evlilik bir burjuva kurumudur. Özellikle de erkeklere hizmet eden bir burjuva kurumu. Tarihsel gelişimine baktığımızda da aristokrasiye ve yine erkeğe hizmet eden bir kurum olarak ortaya çıktığını görürüz. Strindberg, Ölüm Dansı adlı yapıtında evliliği can sıkıntısı, durmadan tekrarlanan eylemler, manasızlık ve eşini öldürerek ya da kendi canına kıyarak sonunu getirme cesaretinin gösterilemediği bir kurum olarak tanımlar. Böyle bir son, der Strindberg, en azından daha aktif ve dikkate değerdir. Yoksa yaşayan ölülerin dansı diyebileceğimiz nekrofilik bir durumdur evliliği sürdürmek Strindberg'e göre. Tolstoy'da, Kreutzer Sonat'ta benzer bir şekilde tanımlar evliliği. Evlilik, iki kişinin aynı zincire bağlandığı bir hapishanedir. Kahramanı Poznişev'e göre şöyle söyletir. Sonsuz bir sis içinde yaşıyorduk. İçinde bulunduğumuz durumu kavramaktan acizdik. Gelmiş olan gelmemiş olsaydı, büyük olasılıkla hayatımın sonuna kadar böyle yaşayıp gidecek ve ölüm döşeğinde herkes gibi iyi bir hayat sürdüğümü sanacaktım. Bir zincire bağlı iki mahkum gibiydik. Birbirimizden nefret eden, birbirinin hayatını zehirleyen ve bunu görmemek için çaba sarf eden. O zaman henüz bilmiyordum. O zaman henüz 100 çiftin 99'unun benim gibi bir cehennemde yaşadığını ve her şeyin daha değişik olabileceğini bilmiyordum. Ama Kreutzer Sonat'ta bunun yanında kıskançlık da vardır. Poznişev'in eşi bir arkadaşıyla birlikte evde müzik yapmaktadır ve özellikle Kreutzer Sonat'ı çalarken büyük bir uyum içindedirler. Poznişev çok kıskanır çünkü müzikte böyle bir uyum ancak aşkla yakalanabilir. Aşk ve evlilik her yerde ve her koşulda, eninde sonunda karşı karşıya gelmeye mahkum mudur? Aşk mutlaka sakinleşeceği bir mekan peşindedir. Sabit hale, yani sıvı halden katı hale geçeceği, zamanın yıpratıcılığına direnebileceği ve bağlılığın kesinleşeceği bir durum arar. Anın geçiciliği ve bağlantısızlığı aşılmalıdır. Ama evlilik kurumunun ve evlilik yüzüğünün prangası, günlük hayatın sıkıcılığıyla birlikte evliliğin sonunu hazırlayıp ihanete kapıyı aralar. Unutmamalı, evlilik olmasaydı ihanet de olmazdı. Evli çiftler, başlangıçtaki çılgın aşktan birlikte zorlukların göğüslendiği ve aşıldığı, ortak anıların biriktirildiği bir sevgi ilişkisi yaratabilmek zorundadır. Evlilik, yani yasal birliktelik, kurum olarak olumlu yaşantılar çoğunluktaysa ilişkiyi güçlendirir. Eğer olumsuz yaşantılar ağır basıyorsa, birlikteliği kurtarmak için yeterli değildir. Eğer aşktan bir sevgi ilişkisi yaratılamamışsa, evlilik bir can sıkıntısına, bir hapishaneye dönüşüverir. Sevgi ilişkisini aşktan ayıran nedir? Sevgi ilişkisinde insanlar yalnızca kendi gereksinimlerini değil, karşısındakinin gereksinimlerini de gözetir. Değişimleri engellemeye çalışmaz. Aksine bunu bir şans, heyecanı ayakta tutmanın bir fırsatı olarak görür. En başta var olanı korumaya, olduğu gibi kalması için çabalamaya kalkmaz. Sevgi, baştaki aşk ilişkisini bir kitabın başlangıç bölümü olarak görür ve diğer bölümleri de aynı heyecanla bekler. Peki ama evlilik, aşkın sevgi ilişkisine dönmesi için uygun ortam mıdır? Yoksa sevgi ve evlilik birbirlerini dışlayan fenomenler midir? Bir yılı aşkın bir süredir eş terapisine gelen bir çiftle oldukça önemli bir yol kat ettikten sonra bir gün kadın seansa tek başına geldi ve terapiyi sonlandırmak istediğini söyledi. Terapinin başlamasına neden olan olay erkeğin sadakatsizliğiydi ve şimdi kadın rahatlamış ve mutlu bir yüzle kendisinin de aşık olduğunu ve bu işin bittiğini söylüyordu. Evlilik öldü, yaşasın aşk. 15 yıllık evliliğinin bilançosunu mu çıkarıyordu, yoksa zamanın ruhunu mu yansıtıyordu bu çaresiz çığlık, bilinmez. Bütün bunlara rağmen yapılan bütün anketler, istatistiksel çalışmalar, gençlerin neredeyse tamamının hayatlarındaki en önemli hedeflerinin aile ve çocuk sahibi olmak olduğunu gösteriyor. Aşık, sevgi objesini yalnızca kendisine saklamak ister. Kimseyle paylaşmaz ve bu mutluluk anlarının sonsuza kadar sürmesini arzu eder. Aşık, naiftir, çocuksudur ve öyle de kalmak ister. Yaşam gerçeğinin, günlük rutinin farkına varmak, aşkının, o müthiş duygunun geçiciliğini kabul etmek istemez. Bunun böyle olduğunu söyleyen de onların aşklarının büyüklüğünden haberi olmayan zavallılardır ve hatta düşmandır. Bu bedensel iç içelik her alanda gerçekleşsin isterler. Evlilik yoluyla yasal düzlemde, belki Tanrı gözünde de, ekonomik olarak birlikteliklerinin kanıtı olan, birlikte edinilen mülkte de. Ortak bir soyadı ve çocuklar, sonsuza kadar sürecek aşklarının en güzel kanıtlarıdır. Bu toplumsal program, aşıklar başlangıçtaki heyecanlarını sürdürebildikleri müddetçe sorunsuz sürer. Aşk sahneden çekilince ve sevgi ilişkisi de kurulamamışsa, evlilik bağı, Bekir Yıldız'ın o müthiş romanında anlattığı gibi halkalı köleler yaratır iki aşıktan. Başkasıyla yaşanacak bir ilişki hak haline gelir bu durumda. Sevgiye dönüştürülememiş bir aşkın bitmesine ancak bir başka aşk yardım edebilir. Yıllardır evli olan herkes hiçliğin içinden çıkıverecek bir sevgilinin hayalini kurar. Bu sevgili her şeyi yapacaktır. Eşin yapamadığı ama aslında yapabileceği, gerçekleşmemiş bütün gizli arzularımızı duyuracaktır. Bu hayali sevgili nasıl biridir peki? Güzel, yakışıklı, yumuşak, nazik, vahşi, akıllı, komik, anlayışlı, romantik. Her şeyden öte bu sevgili ne zaman istersek ve istediğimiz süre boyunca bizimle olacaktır. Aşk, herkes bunu istiyor olsa da sonsuza kadar sürmez. Biri artık aşık olmadığını söylediğinde esas olarak eşinin kendisine cinsel olarak çekici gelmediğini de ifade etmiş olur. Yeni tanıdığımız, bu nedenle de heyecan verici, bize bilinmezi yani macerayı sunan biriyle cinsellik yaşamak, haliyle yıllardır birlikte olunan eşten çok daha caziptir. Eğer bu böyleyse, yeni bir aşk ilişkisi cinsel arzularımızın meşru bir ifadesi midir? Ayrım sonu, sayfa 126.